12. kaset 2. yüz, sayfa 336. Bu önseziye karşı Namık Kemal okuyucularına sadece görünüşte güzel gözüktüğünü olayların kanıtladığı bir takım teminat sunuyordu. Çeşitlilik muhakkak zayıflık demek değildi. Akıllıca bir politikayla bir ilerleme etkeni bile olabilirdi. Her halükarda çeşitli ırklar ve dinler o kadar birbiri içine karışmıştı ki, bir tek istisna dışında imparatorluğun ayrı bir hükümet teşkil edebilecek veya başka bir devlete katılabilecek hiçbir eyaleti yoktu. Çünkü bu kavimler Osmanlı İmparatorluğundaki kadar hürriyet ve hoşgörüyü nerede bulabileceklerini ümit edebilirlerdi ki. İstisna Arap ülkeleriydi. Oralarda ayrı bir dil konuşan ve ayrı bir ırka mensup olduğunu hisseden milyonlarca nüfus yaşıyordu. Fakat Araplar İslam kardeşliği ve hilafete tabiyet ile imparatorluğa bağlanmışlardı ve onların ayrılığından korkulmamalıydı. 25 dipnot. İbret. 2 Temmuz 1872. Özön, Namık Kemal, sayfa 84-85'te yeniden basılmıştır. Gerçek bağ yine İslamlıktı. Hristiyanlar ayrılmazlardı. Çünkü bu onlar için elverişli olmazdı. Araplar İslam kardeşliği ve bağlılığı nedeniyle imparatorluk içinde kalırlardı. Osmanlı vatanını öven bir şiirinde Namık Kemal okuyucularına İsa'nın doğduğu ve cennete çıktığı, Tanrı'nın ışığının Musa'ya indiği, Adem'in cennet yerine geçen bir yer bulduğu, Nuh'un gemisinin selamete ulaştığı, Name-i Davud sesinden Nale-i Sokrat ile din-i akla eylemiştir birbirine yadigar. Yani Tevrat ve Helenizm miraslarının İslamlıkla kaynaştığı yerin kendi vatanları olduğunu hatırlatır ve sonunda der ki, git vatan Kabe'de siyaha bürün, bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat. 26 dipnot. Vatan-ı Osmani. Kaplan sayfa 113'te zikredilmiştir. Şairin gerçek bağlılık anlayışı ifadesini son beyitte bulur. Bir Osmanlı devleti yoktu ve daha sonra Akçuroğlu Yusuf'un belirttiği gibi bunu yaratmaya çalışmak beyhude bir çabaydı. Osmanlı vatanı bir zamanlar aralarında gayrimüslimler de olduğu halde hanedan egemenliğine ortak bir bağla bir arada tutulmuş birçok milletleri içine alıyordu. Osmanlı hürriyetçileri ve onlardan sonra Osmanlı meşrutiyetçileri bu bağlılığın yerine imparatorluğun bütün çeşitli kavimlerini tek bir bağlılık ve özdeşlik içinde toplayacak olan yeni bir Osmanlı vatancılığını geçirmeye çalıştılar. Ahmet Mithat, yeni bir Osmanlı milleti var ve Osmanlılık temel bir siyasi bağlılık olarak padişahın tebaalığını kabul etmekten ibarettir diyordu. 27 dipnot, Rossi, in om, 23-367. Aynı ilke İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin programında gözükmüş ve 1908 Genç Türk Hükümeti'nin temel politikasını teşkil etmiştir. Fakat bu ümitsiz bir davaydı. Eski hanedan bağlılığı, Avrupa'dan gelen ve önce imparatorluğun Hristiyan uluslarını etkileyen yeni milliyet fikirleriyle gerçekten yıkılmaktaydı. Fakat milli fikir onların benliğini sarınca kendilerini Osmanlı değil, Yunanlı, Sırp, Bulgar ve Ermeni olarak görmeye başlamışlardı. Bu baş döndürücü ilhamlara karşı Türklerin kendileri tarafından bile o kadar kararsızlıkla desteklenen soluk Osmanlılık doktrininin pek az başarı şansı vardı. Hristiyan halkların ulusal bağımsızlık mücadelesi ve ona karşı Türk tepkisi, silahlı ayaklanma ve silahlı bastırı, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yeni bir nefret yarattı. 1876 Bulgar ayaklanması, 1890'ların Ermeni devrimci hareketi, 1896-1897 Girit ayaklanması, Balkanlarda ünlü devrimci komitacıların faaliyetleri hep birlikte Türklerde Hristiyan yurttaşlarına ve onların arkasında gözüken Avrupalı büyük devletlere karşı derin bir güvensizlik yaratılmasına yardım etti. Aynı zamanda Türklerin karşılık olarak yaptıkları bastırmalar ve katliamlar İmparatorluğun Hristiyan uluslarının kurtuluşlarını yurttaşlıkta değil, ayrılıkta arama azimlerini kuvvetlendirdi. Sonunda, imparatorluğu yıkmakta olan milliyetçi fikirler, imparatorluğun efendilerine bile ulaşacaktır. Fakat bu arada onların bağlılıkları hakkında eski bir iddia yeniden ortaya atıldı. Panislamizm. 28 dipnot. Panislamizm hakkında literatür geniştir. Fakat hepsinin değeri aynı derecede değildir. Osmanlı tarzı hakkında kısa girişler için bakınız Rossi, sayfa 366d. Bernard Louis, İnmez, 1, 1965, 291-294. Ve daha geniş olarak Tuna'ya, İslamcılık Cereyanı, 1960. Anonim bir inceleme olan Panislamizm et Lepanturkizm, RMM 23, 1913, 179-220. Namık Kemal, Arapların Osmanlı İmparatorluğu'na bağlılığına şüphe düştüğünü hissedince, İslam kardeşliği ve hilafete, Türk Süleyman gibi Arap Ömer'in de işgal ettiği bu tahta bağlılık düşüncelerinde tekrar güven buldu. 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca yeni küçük düşmeler dünyadaki Müslümanları himaye ve liderlik için Türk padişahına dönmeye daha hazır kıldı. Hindistan'da 1857-1858 askeri ayaklanmasından sonra Moğol İmparatorluğu'nun son kalıntılarının kaldırılması, bu ülkenin Müslümanlarını bir bağlılık odağından, dualarında adını zikredecekleri bir Müslüman hükümdardan yoksun bıraktı. Orta Asya'da Ruslar Semerkant'ı 1868'de fethettiler ve Buhara Emirliği'ni Rus Çarlığı içinde bir iç devlet statüsüne indirgediler. Afrika'da 1881-1882'de İngilizler Mısır'ı, Fransızlar da Tunus'u işgal ettiler. 1891'de Almanlar Dar es Salaam üzerinde hamilik ilan ettiler. Namık Kemal daha 1870'lerin başında İslam dünyasına karşı hem kültürel hem emperyalist Batı tehdidinin farkındaydı. İslamlığı ona karşı korumak için Osmanlıların liderliği ele almasını istiyordu. Fakat onun panislamizmi siyasal olmaktan çok kültüreldi. Ehli İslam, sureti ittihadını politika arazında veya mezhep mücadelelerinde değil, vaiz önlerinde, kitap sahifelerinde aramaya muhtaçtır. 29 dipnot, ibret. 13 Haziran 1872. Özön, Namık Kemal, sayfa 77-78'de yeniden basılmıştır. Onun panislamizmi modernleşme arzusuyla bağıntılıydı. Osmanlılar Müslümanların Avrupa'ya en yakın olduklarından modernleşme yolunda en ilerideydiler ve dolayısıyla bu yolda İslamlığın tabii lideriydiler. Müslümanlar bir gün muhakkak ilerleme yolunda birleşeceklerdi. Fakat aynı zamanda madem ki hilafet buradadır ve madem ki mevkiinin kabiliyetinde ve halkın istidadında zamanımızın vatanı medeniyeti olan Avrupa'ya kurbiyette ve hatta servette, marifette burası Memaliki İslamiye'nin kafesine mukaddemdir. Bahsettiğimiz içtimaın elbette merkezi burası olacaktır. İşte o vakit envar-ı marifet bu merkezden Asya ve Afrika cihetlerine dahi yayılır. O halde Avrupa muvazenesine karşı bir de Şark muvazenesi hasıl olur. O halde ise alem-i insaniyette bir mizan-ı itidal vücuda gelir. 30 dipnot. İbit. Özön Namık Kemal. Sayfa 33'te yeniden basılmıştır. Namık Kemal, İslam birliğinden kendi zamanının genel bir ereği olarak söz eder. Kırım Savaşı, Hindistan'daki askeri ayaklanma, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın İslam ülkelerindeki fetihleri hep birlikte bu fikirleri beslemekte yardımcı oldu. 1870'e doğru Rus emperyalist yayılışının büyük dalgası içinde yutulmak üzere olan Orta Asya'daki Türk hanları yardım için Müslüman kardeşlerine başvurdular. Orta Doğu'ya ajanlar gönderildi ve padişahla temas sağlandı. 1877-1878 savaşları ve hürriyetçi meşruti hükümet sıralarında unutulan bu çabalardan hiçbir sonuç çıkmadı. Fakat panislamizm ölmemişti. Ve 1876 Kanuni Esasi'nin 3. maddesi, Hilafet-i Kübra-i İslamiye'yi resmen Saltanat-ı Seniye-i Osmaniye'ye mal ediyordu. Abdülhamit idaresinde panislamizm, Namık Kemal'in hürriyet ve ilerleme öğretilerinden pek farklı bir kapsamda olmakla beraber resmi politika oldu. 31 dipnot. O. Dupont ve K. Coppolani. 1897, sayfa 257 ve devamı. Panislamik propagandada İstanbul'da oturan bazı liderlerini bu alanda sultanın başlıca ajanları olarak gördükleri, derviş tarikatlarına önemli bir rol atfederler. Daha sonraki birçok yazarlarca da benimsenen bu yorum, örneğin Nallino, Enciclopedia Italiana'da Panislamismo makalesi. Snook, Hugronje tarafından kesinlikle çürütülmüştür. Vesprede Gershift'ten 3, 189'de. Afgani'nin rolü hakkında bakınız Nicky Arcady, İnmez 3, 1966, 46-67. Panislamik ideolojilerin resmi Osmanlı görüşünden Batı'ya karşı İslam tepkisinin havarisi ünlü Cemalettin Afgani 1839-1897'nin daha radikal öğretilerine kadar geniş bir çeşitliliği vardı. Bu ideolojileri izleyenlerin çoğuna göre İslam'ın çökmesinin nedenleri herhangi bir iç zayıflıkta veya kusurda değil, Müslümanları köleleştirmek ve İslamlığı yıkmak peşinde olan Hristiyan Avrupa'nın saldırgan emperyalizminde aranmalıydı. Tehlike ikiliydi. Müslüman ülkelerinde siyasi, askeri ve iktisadi yabancı üstünlüğünü yerleştirmek ve yabancı kültürel etkilerle İslamlığın temel inançlarını ve değerlerini dinamitlemek. Yapılacak iş, yabancı istilacıları kovmak, yabancı imtiyazları ve dokunulmazlıkları kaldırmak, gerçek İslam itikadını eski haline getirmek ve bazılarının eklediğine göre bütün Müslümanları meşru hükümdarı halifenin idaresinde tek bir devlet halinde birleştirmek. Böyle bir ödev Osmanlı İmparatorluğu'nun yeteneklerinin açıkça ötesindeydi. Fakat böyle bir programın benimsenmesi Abdülhamit'e birçok avantajlar sağladı. İmparatorluk içinde Müslüman bağlılığına seslenme, hürriyetçileri, milliyetçileri, reformcuları ve müstebit iktidarın diğer muhaliflerini bastırma çabalarında ona destek kazandırabiliyordu. İmparatorluk dışında sultana önemli bir Müslüman kamuoyunu kendi desteğine kazanmak ve emperyalist devletlerin Müslüman topraklarında karışıklıklar yaratarak Türkiye'ye karşı mümkün bir hareketi önlemek ümidini verebiliyordu. Abdülhamit'in politikası bir süre göze çarpacak derecede başarılı oldu. Sultanın ajanları Cezayir, Mısır, Hindistan ve hatta Japonya'da faaliyete geçip Müslüman kamuoyunu kışkırtıyor, Osmanlı saltanatına yeni destekler kazanıyor ve ellerindeki yeni ulaştırma ve iletme araçlarından iyice yararlanıyorlardı. Başarılarının ölçüsü, 1897 Türk-Yunan Savaşı'nın bütün İslam dünyasında uyandırdığı yaygın ilgide görülebilir. Daha önceleri önemsenmeden geçilecek bir mahalli konuydu. Osmanlı zaferleri birçok ülkelerde kutlandı ve bunları Hindistan, Batı Hint Adaları, Türkistan, Madagaskar ve Cezayir'deki Müslümanlar arasında karışıklıklar ve ayaklanmalar izledi. Abdülhamit'in halinden sonra bile, genç Türkler Balkanlı düşmanlarına karşı mücadelelerinde İslam dünyasının desteğinden yararlanmaya devam ettiler ve panislamik dayanışma 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf devletleri için ağır bir endişe, gerçekten mübalağalı oldu. 32 dipnot. Genç Türklerin panislamik faaliyetleri ve propagandaları hakkında bakınız Y.H. Bayur, Türk İnkılap Tarihi 2-4. Sayfa 88 ve devamı, 314 devamı, 374 ve devamı. Hicaz Demiryolu hakkında sayfa 183'e ve L2'de Hicaz Railway'ye bakınız. Z.H. Zahidi tarafından. Panislamik duygunun son titreşimleri 1923'te Hint Müslüman liderlerinin hilafet sorununa acıklı müdahalesinde görülebilir. 33 dipnot. Yukarıda sayfa 263'e bakınız. Türkçülük. 34 dipnot. Türkçü hareketin klasik tarihi Akçuroğlu Yusuf'un Türk Yılı 1, 1928, 290 ve 455'teki yazısıdır. Ayrıca bakınız U Hate, Foundations of Turkey Nationalism, 1950. Gökalp, Turkish Nationalism and Western Civilization, 1959'da Niyazi Berkes tarafından çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Karpat, Rossi, In Om, 23, 381 ve devamı. 1897'de kısa Türk-Yunan Savaşı'nın doğurduğu şiddetli bir bağlılık duygusu içinde, Mehmet Emin adında genç bir ozan, Türkçe Şiirler adlı bir şiir kitabı yayınladı. Mehmet Emin, Osmanlı divan şairlerinin resmi dilini ve aruz veznini terk ederek, sade halk Türkçesiyle ve halk şiirlerinde kullanılan hece vezniyle yazdı. Daha da dikkati çekici olarak günlük Türkçe'de kaba, cahil, köylü veya yörük anlamına gelen bir sözcüğü benimsedi ve kendinin bir Türk olduğunu iftiharla ilan etti. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. 35 dipnot. Mehmet Emin, Türk Klasikleri, sayfa 18. Akyüz, Antoloji, sayfa 20'de yeniden basılmıştır. Bakınız Rossi, sayfa 371. Başka bir yerde de, biz Türk'üz, bu kanla ve bu adla yaşarız, diyordu. Mehmet Emin, bağlılık duygusunu önce yine dinle tanımlıyordu ve kendisi gerçekten koyu bir dindardı. Fakat bu yeni sözcükle, Türkçe konuşan Osmanlı Müslümanlarının kolektif benliğine yeni bir özdeşlik kavramı girdi. Osmanlılığın iflası belli olmuştu. İslami bağlılık geçmiş yüzyıllar boyunca olduğu gibi büyük Türk kütlelerinin duygularına hala hakimdi. Fakat onun modern siyasal şekillenmesi olan panislamizm ancak sınırlı başarılar sağlamış ve üstelik batılı eğitim görmüş, batılı görüşlü genç aydınlara gittikçe daha az çekici hale gelmişti. Batı Avrupa'nın topraksal ve siyasal ulus, millet kavramının Osmanlı İmparatorluğu'na uygulanmasının güç olduğu kanıtlanmıştı. Ve bu kavram onun tarihsel durumuna ve hali hazır ihtiyaçlarına esasında uygunsuzdu. Bununla beraber Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu halkı üzerinde çok daha büyük etki yapacak başka türden bir milli duygu vardı. İngiltere ve Fransa gibi iyi belirlenmiş ve uzun süreden beri yerleşmiş toprak esasına dayanan ulus devletlerin bulunmadığı merkezi Avrupa'da, millet olmanın gözle görünür ve dış ölçüsü toprak ve devlet yetersizdi. Kıta imparatorluklarında Almanlar, Çekler, Polonyalılar ve Macarlar vardı. Fakat Almanya, Çek devleti, Polonya yoktu. Macaristan'ın da ancak bir gölgesi vardı. Bu ulusların hiçbiri egemen devletler olarak belirlenemezdi. Hatta hiçbiri toprak sınırlarıyla sıhhatli olarak tanımlanamazdı. Batı Avrupa'nın vatancılığı yerine farklı bir duygu uyanmıştı. Özdeşlik ölçüsü olarak romantik ve sübjektif, bütünüyle de çok kez dar fikirli, şoven ifadeli milliyetçilik. Bu çeşit milliyet duygusu, din ve hısımlık gibi elle dokunulmaz bir ölçüye göre gruplanmış karmaşık nüfusuyla Osmanlı İmparatorluğu'nun etnik karışıklığına daha uygun geldi. Milliyetçilik, bir gruba bağlılık, hazır bir karşılık buldu. Vatanseverlik, insanın ülkesine bağlılığı, uzun süre yabancı ve anlaşılmaz kaldı. 36 dipnot. İngilizce nationality ve Fransızca nationalité, bir insanın vatandaşı veya uyruğu olduğu ülkeyi ve devleti belirtir. Almanlar bu anlamda Staatsangehörigkeit'i ve hukuki değil de etnik anlamda Nationalität'i kullanırlar. Aynı durum Doğu Avrupa dillerinde de görülüyor. Örneğin Stalin'in milliyet sorunu üzerindeki yazılarında ve Sovyet vize formüllerinde böyle. Bu konuda Türkçe iktibas edilen veya yeni uydurulan sözcüklerde genellikle olduğu gibi Fransızcaya değil Almancaya uyar. Resmi Türkçe formüllerde genellikle iki hane vardır. Biri Almanca Staatsangehörigkeit'a uyan tabiyet, diğeri milletin soyut bir şekli olan milliyet. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları Türk tabiyetlidirler. Fakat milliyetleri Yunan, Ermeni, Yahudi veya çoğunluk için aynı anlamda Müslüman veya Türk olabilir. Bugün için milliyet hakkındaki soruya daha genellikle verilen cevap Müslüman şeklindedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun halkları arasında milliyetçi fikirden en çok etkilenecek olan tabiatıyla imparatorluğun bizzat efendileriydi. Ancak yavaş yavaş ve yabancı etkisi altındadır ki Türkler, Osmanlı Devleti'nden ve İslam dininden ayrı, içinde olmakla beraber bir Türk ulusu olarak, Türkler olarak ayrı bir ulusal özdeşlik duygusunu yeniden kazanmaya başladılar. Bu fikirlerin en önemli kaynaklarından biri Avrupalı yeni bir Türkoloji bilimiydi. 18. yüzyıldan bu yana bir dizi şarkiyatçılar, Çin ve İslam kaynakları üzerinde çalışarak İslamlıktan önceki ve Doğulu Türklerin tarihini ve dillerini incelemişlerdi. Bunların çalışmalarının sonucu olarak Asya ve Avrupa'nın tarihinde Türk budunlarının rolü hakkında yeni bir görünüm ortaya çıktı. Ve Türklerin İslamiyet'e girmeden önceki ve o ana kadar karanlık tarihine yeni bir ışık serpildi. Tarihlerinin unutulmuş ve reddedilmiş bölümüne ait bu yeni bilgiler zamanla Türklerin kendisine de ulaştı. Ve bu bilgiler onların kendilerinin ayrı bir varlık olarak özdeşliklerini, geçmişte ve halde diğer gruplarla ilişkilerini ve insanlığın durumu üzerinde tarihi ve felsefi iki temel görüş içindeki yerlerini kavrayış yollarında büyük bir değişiklik meydana gelmesine yardım etti. 37 dipnot. B. Lewis, Inmea, 4, 218 ve devamı. Bu yeni fikirlerin Türklere ulaştığı bir kanal, dışarıya gönderilen öğrencilerdi. Yüzyılın ortalarına gelindiği zaman, bunlar gittikçe artan sayıda Avrupa üniversitelerine ve akademilerine gidiyorlar ve kaçınılmaz olarak orada yayılan fikirlerden etkileniyorlardı. Diğer bir kanal, başarısız 1848 devrimlerinden sonra Türkiye'ye yerleşen ve kendileriyle birlikte Orta Avrupa'nın romantik milliyetçiliğini de getiren Macar ve Polonyalı sürgünlerdi. İslamlığı kabul eden ve sürekli olarak Türkiye'ye yerleşen bunların birçoğu, yeni fikirlerin Türkiye'ye girişinde önemli bir rol oynadı. Terakki ve Basiret gazetelerine birçok makale yazan ve Galatasaray Okulu'nun kuruluşunda rol oynayan Polonyalı Hayrettin buna bir örnekti. 38 dipnot, Sungu, Bell, No 78, 1943, 328. Diğer bir örnek, 1869'da İstanbul'da yayınlanan La Turc Ancients and Moderns, Eski ve Çağdaş Türkler adlı Fransızca kitabın yazarı, asıl adı Konstantin Borzeski olan Mustafa Celaleddin Paşa idi. Bu kitapta yazar, Türklerin etnik olarak Avrupa halklarıyla hısım olduklarını ve Turo-Aryan dediği bir ırka, Ari ırkın Turan kolu, mensup olduklarını ileri sürüyordu. Bu teorilerin amacı, Türklerin Avrupalı olduklarını göstermek ve onları Avrupalı tebaalarından ayıran farklılıkların önemini düşürmekti. Kitabın tarih bölümü, birçok Avrupalı Türkoloji bilgininin eserlerine dayanan eski Türk tarihinin bir incelemesini içine alır ve insanlık tarihinde Türk budunlarının büyük rolünü önemli belirtir. 39 dipnot. Akçıroğlu Yusuf, sayfa 304 devamı. Rossi, İn Om, 23, 362. Mustafa Celaleddin Paşa'nın oğlu Enver Paşa, Osmanlı Genelkurmayı'nın bir üyesiydi. Yüksek bir Osmanlı subayı olan Macar mültecisi Ömer Naili Paşa, genç Osmanlıların nüfuslu ve etkin bir destekleyicisi olarak belirtilmiştir. Ebu Ziya Tevfik, Yeni Tasviri Efkar, 21 Haziran 1909 sayısı. Karşılaştırma, Kuntay Namık Kemal, 1-359. Daniel Szilagyi adlı diğer bir Macar, İstanbul'da genç Osmanlı risalelerini dağıtanlar arasında zikredilmiştir. Kuntay, Namık Kemal, 1-281. Göçmen Türk komünist ozanı Nazım Hikmet'in Polonya uyrukluğunu ve Borzeczki soyadını aldığını görmek ilginçtir. Ayrıca bakınız Davison, Reform, 1963, sayfa 76-77. Batı Türkoloji eserlerinden özellikle ikisi, hiçbirinin büyük bir bilimsel değeri yoktu. Önemli bir etki yapmış görünüyor. Biri, 1832'de Londra'da Arthur Lumley Davids tarafından yayınlanan ve Türk bulunları üzerinde uzun bir tarihi girişi bulunan Grammar of the Turkish Language, Türk dili grameriydi. 1836'da Fransızca çevirisi çıktı ve Türklerin dikkatini çekti. Bunun gramer bölümleri 1851'de yayınlanan ve Türkiye'de ilk modern Türk grameri olan Fuat ve Cevdet Paşaların Kavaid-i Osmaniyesini esinlemeye yardım etti. Konumuz bakımından daha önemli olarak 1869'da Paris'te yayınlanan Ulum'un ilk sayısı için Ali Suavi tarafından yazılan Türkler hakkında bir savunmaya, o zaman normal olacağı gibi Müslümanların ya da Osmanlıların değil, Davids'in kitabının giriş kısmı temel oldu. 40 dipnot. Tanpınar, sayfa 220 ve devamı. Davids'in etkisi hakkında ayrıca bakınız Köprülü, Milli Edebiyat, sayfa 45-46 ve Hate Foundations, sayfa 105. Türkler arasında Türklük bilincinin büyümesini etkileyen diğer bir yazar, genç Türklerle 1860'larda Fransa'da kalmaları sırasında dostluk kuran ve Türk konularında yoğun bir şekilde yazmış olan Fransız öğretmen ve yazarı Léon Cahun'du. En ünlü kitabı, büyük öneminin Orta Asya steplerindeki Türk göçebelerinin rolüne verildiği Asya tarihinin yarı bilimsel ve yarı romantik açıklaması olan 1869'da yayınlanmış Asya Tarihine Giriş idi. Cahun'un kitabının Türkçe çevirisi 1899'da yayınlandı ve birçok Türk yazarında onun şekillendirici etkisi görüldü. Bir bilim adamı olarak bunların her ikisinden de çok daha önemli olanı, Türkiye'de kaldığı sırada birçok Türk aydınıyla temasa gelen ve sonra da yıllarca onların dostluklarını ve dikkatlerini muhafaza eden Macar Arminius van Beri, 1832-1913 idi. Türkoloji Macaristan'da özellikle işlenmişti. Orada Türkoloji, Macarlarla Türklerin ortak asıldan olduklarına dair eski bir teoriden ve Macarların ortak panislavizm tehlikesine karşı Türk desteğini sağlamak arzusundan şevk alıyordu. 41 dipnot, Louis, Inmea, 4, 218 ve devamı, Hate, Foundations, sayfa 104 ve devamı. Daha 1839'da Macar bilim adamları, İran'ın kuzeydoğusundaki ülkeye verilen eski bir Farsça isim olan Turan sözcüğünü, Orta ve Güneydoğu Asya'daki Türk topraklarını tanımlamak için kullandılar. Ve Türk ve Moğol'dan başka Fin, Macar ve diğer uluslar ve diller grubuna Turanlı adını verdiler. Bir dil ve etnoloji sınıflandırması olarak bu teori çoktan terk edilmiştir. Siyasal bir fikir olarak Turancılığın ve Panturanizmin hala biraz gücü vardır. Türkiye'de siyasal çevrelerde Türk milliyetçi fikirlerinin etkisi uzun süre önemsiz kaldı. Gerçi Fuat Paşa'nın Stratford Canning ile yaptığı bir konuşmada imparatorluğun hiçbirinden vazgeçilemeyecek dört temel üzerine dayandığını belirttiğine tanık oluruz. Milliyet-i İslamiye, Devlet-i Türkiye, Selahaddin-i Osmaniye, Payitaht-ı İstanbul. 42 dipnot. Cevdet, Tezakir 1.85. Fuat Paşa bununla muhtemelen imparatorluk içinde Türkçe konuşan hakim grubun belki Avrupalı teamülün etkilediği bir şekil içinde kültürel özdeşlik duygusundan başka bir şey ifade etmiyordu. Muhakkak ki herhangi bir ırki veya etnik Türk özdeşliği veya egemenliği fikrini öne sürmüyordu. Osmanlı Müslümanları arasında Türk milli bilincinin ilk belirtileri için 19. yüzyılın entelektüel hayatına, özellikle tarih ve dil yazarlarına dönmemiz gerekir. Molière'in çeviricisi ve ilk Osmanlı Meclisi'nin ilk başkanı, bilgin ve devlet adamı Ahmet Vefik Paşa, 1823-1891, Türklerin ve dillerinin Osmanlı'dan ibaret olmadığını, Pasifik'e kadar bütün Asya'da uzanan büyük ve eski bir familyanın batı kolu olduğunu önemli belirten ilk kimse sayılır. Süleyman Paşa, Ölümü 1892, başlıca Davids'e ve diğer Avrupalı yazarlara dayanan İslamlık öncesi Türklere ait bir bölümü, modern Türk tarihçiliğinde ilk kez içine alan ve 1876'da yayınlanan bir dünya tarihinin yazarıydı. Şemseddin Sami Fraşeri, 1850-1904, uğraşılarının hikayesi o zaman Batı etkilerine açık Balkan uluslarının nasıl yeni fikirleri taşıyıcı hizmeti gördüklerine iyi bir örnek teşkil eden bir Arnavuttu. Tarihçiden çok bir dilci olmakla beraber Şemseddin Sami, ansiklopedik sözlük Kamus çalışmalarıyla yeni Türk benliği duygusunun gelişmesine çok yardım etti. Belki en önemli sima, Türkiye'de gerçek ilk Türkolog olan Necip Asım, 1861-1935 idi. Eserlerini Türkçe'ye çevirdiği Kahun'dan ve yakın kişisel bağıntılar kurduğu Avrupa'daki, özellikle Macaristan'daki Türkoloji bulgularından ve yayınlarından çok etkilenmişti. 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın başlarına doğru Türkçülük hareketi, diğer bir kaynaktan Rusya Türklerinden birçoğunun Osmanlı İmparatorluğu'na yerleşmeye geldiği Volga, Orta Asya, Azerbaycan ve Kırımlı Müslüman Tatarlar ve Türkler siyasal bir hız kazandı. Rusya'dan gelen bu mülteciler çok kez yüksek standartta eğitimliydiler. Bazıları Rus lise ve üniversitelerini bitirmişlerdi. Rus Türkolojisinin pek önemli başarılarına aşinaydılar. Panislavizm hareketi ve misliği ile karşı karşıya kalmışlar ve ona karşı tepki göstermişlerdi. Rus çarlığının mensubu oldukları intelijensiyası arasında yaygın olan halkçı ve devrimci eğilimlerden etkilenmişlerdi. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı çevrelerde geçerli olan yeni siyasal ve toplumsal fikirlerle de tanışıktılar. Balkan ayrılıkçılığına karşı Osmanlı tepkisi, Rus panislavizmine karşı Tatar ayaklanması, Avrupa milliyetçiliğinin ortaya koyduğu yeni fikirler ve örnekler karşısında Türk ve Tatar aydınlarının etkilenmeleri, Türkoloji bulgularıyla Türk gururunun beslenmesi gibi etkenler, Osmanlıların yenildiği ve Müslümanların küçük düştüğü bir zamanda bir hanedan, din veya devlete değil de bir halka, Avrupa'dan Pasifik'e uzanan geniş topraklarında Türk halkına dayanan yeni bir siyasal akım olan Türkçülüğün büyümesini hep birlikte teşvik ettiler. 43 dipnot. Bakınız V. Minorski, Turan, El 2. Turan ve Panturanizm deyimleri seyrek kullanılmakla beraber hareket gerçekte Pan-Türktü. Çünkü Türkiye ve Orta Asya'daki Müslüman Türkler, Macaristan'daki veya Moğolistan'daki Farazi Hristiyan ve putperest kardeşlerine pek ilgi göstermediler. Kırımlı Gaspıralı İsmail veya İsmail Gaprinski, 1814-1914'ün önderliğinde Rusya'daki Tatar aydınları, başlangıçta esas itibariyle kültürel, sonra gittikçe artan şekilde siyasal, bir çeşit Pan-Türkist hareketine giriştiler. Pan-Türkist fikirler Akçuroğlu Yusuf 1876-1939, Ağaoğlu Ahmet 1869-1939 ve Hüseyinzade Ali 1864-1941 gibi Rusya'dan gelen göçmenler tarafından Türkiye'deki Türkler arasında da yayıldı. Pan-Türkist fikirler sürgündeki genç Türkler arasında pek az destek buldu ve Akçuroğlu Yusuf'un yukarıda bahsedilen makalesi gibi arızi ifadeler ya önemsenmedi ya da çürütüldü. Genç Türkler, Türkçülükten çok 1908 devriminden sonra resmi amentüleri olarak kalan Osmanlılığa ve Osmanlı İmparatorluğu'nun birliği veya ortaklığı fikrine bağlıydılar. Fakat olayların gidişi başka bir yöndeydi. Avrupa'daki eyaletlerin birbiri ardına kaybı, Hristiyan uyrukların sorununu, onların bağımlılığını sona erdirmek yoluyla çözümlüyor ve geriye yalnız Müslümanların egemen olduğu değil, aynı zamanda üstün sayıda Müslümanların oturdukları bir imparatorluk bırakıyordu. Müslüman Arnavutların ayrılması ve Müslüman Araplar arasında ayrılıkçı kışkırtmalar, geriye kalanların Türklük direncini hem teşvik etti hem de onun tarafından teşvik edildi. Bir yandan gerek yurt içinde ve gerek dışında, Osmanlılığın idari uygulamada zorlayıcı bir Türkleştirme anlamına geldiği hakkında kuvvetlenen bir izlenim vardı. Öte yandan canlı bir gazete ve dergi edebiyatı ve Türkçü kulüpler ağı ile kültürel ve daha az ölçüde siyasal pantürkist faaliyetlerinin yükselen dalgası vardı. Bunların ilki 24 Aralık 1908'de İstanbul'da kurulan Türk Derneği'ydi. İlan edilen amacı, Türk diye anılan bütün Türk kavimlerinin mazi ve haldeki asar, efal, ahval ve muhidini öğrenmeye ve öğretmeye çalışmak olan bu dernek ile Türk adı gizli kaldığı karanlıktan çıktı ve Türkçe akım Türkiye'de ilk kürsüsünü kazandı. 44 dipnot. Akçuroğlu Yusuf, sayfa 435 ve devamı. Türk Derneği'nin erekleri, bilimsel ve kültürel Türklerin asar-ı atikasını, tarihini, lisanlarını, avam ve havas edebiyatını, etnografya ve etnolojikasını, ahvali içtimaiye ve medeniyete hazıralarını, Türk memleketlerinin eski ve yeni coğrafyasını araştırıp taraştırıp, ortaya çıkararak bütün dünyaya yayıp dağıtmak idi. Üyeleri arasında tanınmış Türkçüler gibi Osmanlı gayrimüslimleri ve yabancı şarkiyatçılar da vardı. Derneğin başkanı Veliaht Şehzade Yusuf İzzettin idi. 1911'de Türk Derneği ancak 7 sayısı çıkmış olan aynı adlı bir aylık dergi çıkarmaya başladı. Aylık Türk Derneği'nin kapanmasını çok kısa bir süre sonra çabucak Türkçülüğün daha sistematik ve siyasal biçimde bir organı haline gelen Türk Yurdu adlı yeni bir derginin çıkması izledi. Kurucuları Ozan Mehmet Emin, yazar Ahmet Hikmet, Doktor Akil Muhtar, Ağaoğlu Ahmet, Hüseyin Zade Ali ve Akçuroğlu Yusuf idi. Son üçünün hepsi Rusya Türkleriydi. Akçuroğlu Yusuf derginin başyazarıydı. Eylül 1912'de Ahmet Hikmet Viyana'ya konsolosluk görevine gidince Türk yurdundaki yerini süratle Türkçe akımın önde gelen teoricisi haline gelmekte olan Ziya Gökalp aldı. 1876-1924, 45 dipnot. Ziya Gökalp hakkında daha fazla literatürün zikredildiği Hayden Foundation'ına bakınız. Eserlerinden seçmeler İngilizceye çevrilmiş olarak Niyazi Berkes tarafından yayınlanmıştır. Genel olarak Gökalp'in etkisinin yayınlanmış eserlerinden çok kişisel ilişkileri yoluyla olduğu görülüyor. Bu yazı kurulunun yönetimi altında Türk yurdu, kültürel ve siyasal Türkçülüğün büyük teorik konularının tartışılıp işlendiği önemli ve etkili bir organ ve kürsü oldu. 1912'de kurulmuş bir Türk kulüp olan Türk Ocağı, Türk Yurdu ile yakın işbirliği halindeydi. Türk Ocağı'nın amaçları, İslam kavimlerinin başlıca mühimi olan Türklerin milli terbiye ve ilmi, içtimai, iktisadi seviyelerinin terfi ve ilasıyla Türk ırk ve dilinin kemaline çalışmak idi. Bunu Türk Ocakları denilen kulüpler açmak, kurslar, konferanslar ve tartışmalar düzenlemek, kitap ve broşürler yayınlamak ve okullar açmak suretiyle yapacaktı. Ocak kendini sadece ulusal ve toplumsal amaçlara adayacak, politikaya karışmadığı gibi hiçbir siyasal partiyle de ilişki kurmayacaktı. Türk yurdu onun başlıca organı olmuştu. 46 dipnot. Akçuroğlu Yusuf, sayfa 439 ve devamı. Rossi, 377 ve devamı. Türk yurdu hakkında ayrıca bakınız, Esmeralda Yugasanova, İdeolojia, Burnaznogo, Nasyonalizma ve Turtsi, 1966. Türk ocaklarının sayısı yalnız İstanbul'da değil, birçok il merkezlerinde de hızla arttı. Birçok ileri gelen edebi simalar harekete katıldılar ve hem onun dergisine yazılar yazdılar, hem de ocağın kollarının eylemlerine katkıda bulundular. Bu merkezlerde ilk kez kadın ve erkek dinleyiciler zaman zaman bir araya geldiler ve kadınlar hem konuşmacı hem de amatör tiyatro piyeslerinde oyuncu olarak kamu platformunda ilk kez görünmek imkanını buldular. 47 dipnot. Edip. Turkey Faces West. Sayfa 116-117. İttihat ve Terakki hareketinin Rumeli merkezi Selanik'te bile bir Türkçe ilim çok geçmeden belirdi ve 1911'de kurulan Genç Kalemler Edebi Dergisi'nde ifadesini buldu. Sürekli yazarlarından biri de 1911'de yayınlanan Turan şiirinde panturanizmin çok zikredilen formülünü bir beyit halinde ortaya koyan Ziya Gökalp idi. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. 48 dipnot. Om 1924 sayfa 576. Hate Foundations sayfa 126. Rossi sayfa 378. Rus Çarlığından gelen Türk sürgünler ve göçmenler için Panturanizm veya Pantürkizm en aşırı şeklinde Türkiye, Rusya, İran, Afganistan ve Çin'deki bütün Türkçe konuşan halkların tek bir devlet halinde siyasal birliğini ifade eden gerçekten bir siyasal programdı. Bu programın ana engeli olan Rusya'nın gücü Batı devletlerinin yardımıyla alt edilebilirdi. Türkiye Türkleri arasında bu program ancak sınırlı bir destek kazandı. Bu harekete karşı ilgileri sosyal, kültürel ve edebi, Türk olarak kendi ayrı özdeşlik bilinçlerinin artması, yeniden keşfedilmiş ataları ve uzak kuzenleriyle yeni bir hısımlık duygusu, Türk folklor ve geleneğine yeni bir ilgi niteliğindeydi. Bu kuzenlerle daha yakın bir siyasal işbirliği sorunu üzerinde Osmanlı-Türk kamuoyu önce daha ihtiyatlıydı. Türkiye ile iki güçlü askeri imparatorluğun müttefiki olarak Rusya arasında 1914'te savaşın patlaması daha büyük ve daha geniş ümitler uyandırdı. Ve 1914'te Ziya Gökalp Kızıl Destan şiirine şu beyitle başladı. Düşmanın ülkesi viran olacak. Türkiye büyüyüp Turan olacak. 49 dipnot. Hate Foundations. Sayfa 43. Ayrıca bakınız G. Jacke. Der Turanismus der Jungturken. W.I. 23. 1941. 1.54. Osmanlı ordularının yenilgilerinin sebep olduğu bir gerilemeden sonra 1917'de Rus devriminin vuku ve Rus çarlığının çökmesi Türk budunlarını kurtarmak ve birleştirmek ve böylece Pantürkist rüyayı gerçekleştirmek için çekici bir fırsat arz eder göründüğü zaman bu ümitler tekrar alevlendi. Enver Paşa'nın kötü kaderli projelerine 1918'de Kafkas ötesinin istilasına ve Orta Asya'da daha sonraki maceralarına dalması kısmen bu çeşit fikirlerin esinlemesiyle oldu. 3 marka, İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük arasındaki farklar her zaman kolaylıkla görülmez. Osmanlıcılar, aleniyetteki iddialarına rağmen gayrimüslimlere gerçek bir eşitlik vermeye hazır olmadıklarını açığa vurdular. Türkçüler, savundukları daha büyük Türk ailesinin İslam dininde olanlarla sınırlı olduğunu açıkladılar ve gerisini bunun dışında bıraktılar. Bu raddeye kadar her iki grup da İslamcıydı. Osmanlıcı liderler de işlerine geldiği zaman hem panislamizmi hem pantürkizmi kullanmaya gerçekten hazır idiler. Osmanlıcılık açıkça can çekişiyordu. Ortadaki sorun, Türk halkının bağlılık ve birliğinin temeli olarak onun yerini İslamlığın mı yoksa Türklüğün mü alacağıydı. Osmanlılık bir imparatorluğa ve hanedana bağlılık olmuştu. Fakat imparatorluk parçalanıyor ve hanedan sürgüne gidiyordu. İslamcılığın ve Türkçülüğün her ikisinin de toprak esasına dayanmamak gibi ortak bir yönü vardı. Bunların biriyle belirlenen hiçbir ülke ve hiçbir devlet mevcut değildi. Türkiye'nin Müslüman Türkleri dinen ve hukuken kendilerini Müslüman dil ile gerçek veya hayali soy bakımından da Türk olarak sınıflandırabilirlerdi. Henüz kendilerini bir ülkenin, Türkiye'nin halkı olarak tanımlamayı düşünmemişlerdi. Vatanseverlik. Kemalist devrimin ilk günlerinde ilk kez gözüken bu yeni fikir, Türkiye'deki Türk ulusuna dayanan topraksal bir ulus devlet fikriydi. Anadolu'daki milliyetçilerin temel isteklerini içine alan 1919-1920'nin Misak-ı Millisi, üzerinde tam ve bölünmez egemenliğin istendiği dinen, ırken, emelen müttehit Osmanlı-İslam ekseriyetiyle meskun alanlardan söz eder. Misak hala Türklerden değil, Osmanlı-İslamlarından söz eder ve Türk sözcüğü belgenin hiçbir yerinde gözükmez. Fakat Mustafa Kemal, çok geçmeden, ister dinen, ister ırkan belirlenmiş olsun, ulusal sınırlar ötesinde müpem ve daha geniş herhangi bir varlık için değil, Türkiye halkı için savaştığını açıklığa kavuşturdu. 1 Aralık 1921'de yaptığı bir konuşmada bu hareketleri yararsız ve tehlikeli olarak açıkça reddetti. Efendiler, vatandaşlarımızdan, dindaşlarımızdan, hemşerilerimizden her biri kendi dimağında bir mefkure-i aliye besleyebilir. Hürdür, muhtardır. Buna kimse karışmaz. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin sabit, müsbet, maddi bir siyaseti vardır. O da efendiler, muayyen hududu millisi dahilinde hayatını ve istiklalini temin etmeye matuftur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümeti temsil ettiği millet namına çok mütevazidir ve hayalden tamamen uzak ve tamamen hakikatperesttir. 12. Kaset 2. Yüzün Sonu.